Yeni Müslüman. Nuaym İbni Mes'ud radıyallahu anh. Bu sıkıntılar, tarihe miras kalacak hatıralar ve duygular yaşanırken, Gatafanlı Nuaym İbni Mes'ud, Resulullah'ın huzuruna geldi. Dürüstlüğüyle tanınan biriydi. Uzun süredir Müslümanların davranışlarını takip ediyordu. Onların sebatlarına, ahlaklarına, Allah Resulüne bağlılıklarına, imanlarına sahip çıkışlarına ve Resulullah'ın ahlakına, asilce davranışlarına, hikmetli sözlerine bütünüyle hayran olmuştu. Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, ben İslam dinini seçtim. Halkım benim Müslüman olduğumu bilmiyor. Ne yapmamı istersiniz, öylece emrediniz," diyordu. "Bana durumuma uygun bir vazife verirseniz, buna hazırım. Sizce uygunsa farklı bir faydam olsun arzu ediyorum," demek istiyordu. Kalbine gelip, dile getiremediklerini sorusunun kıvrımları içine yerleştirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun ne demek istediğini anlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun Hakk'a gönül verişi ve teklifiyle sevinç duymuştu. Nuaym'a, "Sen bizim saflarımızda yer aldığında tek bir nefer olursun. Gücün yettiğince düşmanı bizden uzak tutmaya çalış. Harp aldatmacadır," buyuruyordu. Nuaym radıyallahu anh, üzerine düşen görevi anlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrılarak, Kurayza oğullarının yanına geldi. Önceki yıllarda onlara çok faydası dokunmuştu. Onların yanında çalışmıştı. Onları iyi tanıyordu, onlar da kendisini iyi tanıyordu. Güvenlerini kazanmıştı. Uygun bir zamanda söze başladı. "Size karşı duygularımı ve sizlerle aramızda geçenleri biliyorsunuz. Evet, bizim gözümüzde hiçbir olumsuzluğun yok. Dinleyiniz. Kureyşlerin ve Gatafanlıların durumu sizden çok farklı. Burası sizin yurdunuz. Burada bulunan mallar sizin malınız. Çocuklar sizin çocuklarınız. Kadınlar sizin kadınlarınız. Bütün bunları bırakıp hiçbir yere gidemezsiniz. Kureyş ile Gatafansa Muhammed ve adamlarıyla savaşmak için geldi. Siz onlara arka çıkmayı seçtiniz. Onların yurtları, ocakları, kadınları, çocukları ve malları burada değil. Onların durumu sizinki gibi değil. İmkan ve fırsat bulurlarsa hedeflerine ulaşmaya, geriye karlı dönmeye çalışırlar. Böyle olmaz, işler istedikleri gibi gelişmezse kendilerini tehlikeden sıyırıp yurtlarına dönerler. Sizi kendi yurdunuzda Muhammed'le baş başa bırakırlar. Yalnız başınıza onunla karşı karşıya kaldığınızda ona güç yetiremezsiniz. İçinde bulunduğunuz böyle bir durumda, Kureyş ve Gatafan'ın ileri gelenlerinden bir kısmı size rehin verilmedikçe, bu rehinler sonuna kadar sizin yanınızda kalmadıkça, Kureyş ve Gatafan saflarında yer alarak Müslümanlara karşı savaşmayın. Eğer rehin vermeyi kabul ederlerse, bu rehinler elinizde güvence olur. O zaman Muhammed'le savaşıp onu tamamen ortadan kaldırmadan buradan ayrılmayacaklar demektir. Bu güveni elde etmeden sakın savaşa girmeyin." Bu sözler yerini bulmuş, hedefine varmıştı. Beni Kureyza kabilesinin ileri gelenleri, göz önünde tutulup, "Değerlendirilmesi gereken bir gerçeğe işaret ettin. Doğrusu bu," dediler. Evet, hakikaten doğrusu buydu. Kureyşliler, Beni Kureyzalıları yalnız bırakmayacaklarına, İslam'ı yok etmeden geri dönmeyeceklerine söz vermişlerdi. Onlara bu şartla ahdi bozdurmuşlar, birlikte gelecek günlerin hayalini kurmuşlardı. O zaman bir kısım müşrik, kendileriyle birlikte durmalı, terk edilmeyeceklerine dair içlerinde güven olmalıydı. Onlarla birlikte olacak bu insanlar da sıradan insan değil, Kureyş'in, Gatafanların kolay kolay vazgeçemeyeceği kimseler olmalıydı. Nuaym istediğini elde etmiş olarak oradan ayrıldı. Kureyşlerin yanına geldi. Liderleri Ebu Süfyan'la buluştu. Kureyş'in ileri gelenleri de çevresindeydi. Söze başladı. Size karşı iyi duygularımı ve bugüne kadar Muhammed'ten uzak durduğumu biliyorsunuz. Yeni bir durumla karşılaştım. Bunu size ulaştırmayı üzerimde bir hak, yerine getirmem gereken bir görev biliyorum. Nasihatimi dinleyin ve bu bilgileri benden duyduğunuzu gizleyin. Kureyşliler, evet, istediğini yapacağız diyerek söz verdiler. Esasen bilgi ve istişareye de ihtiyaçları vardı. Nuaym, onlardan bu sözü aldıktan sonra konuşmasına devam etti. Sizin de hissettiğiniz gibi, Yahudiler Muhammed'le aralarındaki ahdi bozduklarına, ona karşı tavır aldıklarına pişman oldular. Beni ona gönderdiler. Biz yaptığımıza pişman olduk, dediler. Kureyş ve Gatafan kabilelerinin her ikisinin ileri gelenlerinden bir kısmını rehin alarak kendilerinden alsak, bu kişileri Muhammed'e teslim etsek razı olur mu ki? Hem ele geçirdiklerinin boynunu vurur, hem de geriye kalanlarını bütünüyle temizleyinceye kadar biz de onunla birlik oluruz, dediler. Muhammed de onlara tekliflerini kabul ettiğini duyurdu. Eğer Yahudiler size temsilci gönderir, sizden adamlarınızın bir kısmını rehin alarak isterlerse, onlara tek bir adamımızı dahi rehin vermeyin. Nuaym, Kureyşlilere yaptığı bu görüşmeden sonra oradan ayrılarak Gatafanlıların yanına geldi. Onlara, ''Ey Gatafan topluluğu! Siz benim aslım aşiretimsiniz.'' İnsanlar içinde bana en yakın, en fazla muhabbet duyduğum kimselersiniz. Beni herhangi bir olumsuzlukla itham ediyor musunuz? Gatafanlılar onu gerçekten dürüst olarak tanıyorlardı. Nuaym kötülüklerini isteyemezdi. Hayır, dediler. Seni hiçbir olumsuzlukla itham etmiyoruz. Söylediğin doğru. Sen bizim nazarımızda olumsuzluğu olan biri değilsin. O zaman beni dinleyin. Benden duyduklarınızı da gizleyin. Tamam, dediler. Nuaym, Kureyşlilere söylediklerini onlara da söyledi. Kureyş'e yaptığı ikazı onlara da yaptı. Rehin verme konusunda uyanık olmalarını istiyordu. Hicretin 5. yılı, Şevval ayının bir cumartesi gecesiydi. Ebu Sufyan ve Gatafanlı liderler, Ebu Cehil'in oğlu İkrime başkanlığında bir heyeti Beni Kureyza'ya gönderdiler. Heyette her iki topluluktan da temsilciler vardı. Beni Kureyza'lıların yanına geldiler. Heyet adına söz alan İkrime konuşmaya başladı. İyi bir durumda değiliz. Daha fazla bekleme imkanımız yok. Atlar, develer dayanamıyor, açlıktan helak oluyor. Savaş için hazırlanın. Daha fazla bekleyemeyiz. Toptan saldırıya geçiyoruz. Muhammed'in işini bitirelim. Aramızda sürüp gelen çatışmayı artık sona erdirip rahat yüzü görelim. Ertesi günün cumartesi günü olması belki de müminlere ilahi bir lütuftu. Yahudiler gelen elçilerle şu haberi gönderiyorlardı. Biliyorsunuz, başladığımız bugün cumartesi. Cumartesi bizim hiçbir iş yapmadığımız bir gündür. Daha önce Yahudi topluluğundan bugünde hiç de uygun olmayan şeyler yapanlar oldu ve ürkütücü bir şekilde cezalandırıldılar. Böyle bir cezadan hem kendimiz hem de sizin için korkarız. Bunun dışında bir şey daha var. Bize içinizden bir kısım insanı rehin olarak vermeden sizinle Muhammed'e karşı savaşmayız. Bu kişiler Muhammed'den tamamen kurtuluncaya kadar bizimle kalacaklar. Harp başlayıp şiddetlendiğinde, harbin seyri aleyhimize geliştiğinde yeterli sebatı göstermeyip yurdunuza kaçacağınızdan, bizi kendi yurdumuzda bu adamla baş başa bırakacağınızdan korkuyoruz. Böyle bir durumda bizim ona karşı koyacak gücümüz yok. Bizim kararımız budur. Elçiler, eli boş, geri dönmüştü. Kendilerini gönderen Kureyş ve Gatafanlı liderlere, Beni Kureyza'dan duyduklarını aktardılar. Liderler, ''Vallahi Nuaym İbni Mesud'un bize söyledikleri doğruydu.'' diyor Beni Kureyza'ya, ''Allah'a yemin olsun ki bizler adamlarımızdan tek bir kişiyi bile size vermeyiz.'' Eğer savaşmak istiyorsanız meydana çıkın ve savaşın. Haberini gönderiyorlardı. Gönderilen elçilerden bu sözleri duyan Beni Kureyzalılar, Nuaym İbni Mesud'un söyledikleri gerçekten doğru. Bu insanlar bizi savaşa sürmek, savaş iyi giderse fırsatlardan yararlanmak istiyorlar. Eğer savaş istemedikleri şekilde gelişir, zorlanır, zayiat verirlerse yurtlarına kaçıp gidecek, bizimle Muhammed'i kendi yurdumuzda karşı karşıya bırakacaklar, diyorlardı. Kureyş ve Gatafanlılara kesin bir tavırla şu haberi gönderiyorlardı. Bize rehin vermedikçe vallahi sizinle birlikte savaşmayız. Karşı taraftan gelen cevap da kesindi. Aralarındaki ittifak bitiyor, Allah, Resulünü ve müminleri büyük bir tehlikeden koruyordu. Yeni Müslüman, nuruyla şeref bulduğu İslam'a, tarihe geçen bir hizmet sunarak başlıyor, en zor zamanda arkadan hançerlemeye yönelik bir hıyanetin başarısızlıkla son bulmasını sağlıyordu. Harp, hileydi. Atılan ok, hedefini bulmuştu. Bu durum, müşriklerin şevklerini kırmış, ümitlerini yıkmıştı. Tutunmaya çalıştıkları ümit dalları birer birer kopup kaybolurken, garip bir rüzgar çadırları sarsmaya, sökmeye, ocakları söndürmeye, teneffüs edilen havayı tozla doldurmaya, geceleri iliklere işleyen soğuklar taşımaya başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mükemmel bir komutandı. Kendi ordusunun durumunu iyi bildiği, iyi takip ettiği, müşrik ordusunun içinde bulunduğu durumu takip ediyor, sayıları çok olsa bile azim ve şevklerini, hırslarını kaybetmek üzere olduklarını hissediyordu. Onların son durumu hakkında net bilgi almak istiyordu. Sahabelerin kabiliyetlerini de çok iyi biliyordu. Vücudunu ısıtmaya yetmeyen elbisesinin içinde büzülerek, gecenin soğuğunu atlatmaya çalışan Huzeyfe radıyallahu anh'ı yanına çağırdı. Ondan düşman ordusu içine girmesini ve ne durumda olduklarını öğrenerek geri gelmesini istiyordu. Düşman içinde herhangi bir olay çıkartmamasını tembih ediyor, onu her yönden gelebilecek tehlikelerden koruması için Allah'a dua ediyordu. Kalbinde korku taşıdığını ve gece soğuğunun içine işlediğini söyleyen Huzeyfe radıyallahu anh, ayrılırken Allah Resulü'nün kendisi için dua ettiğini duymuş, bunu duyduktan sonra nasıl gönlünün cesaretle dolduğunu, kanının hızlandığını, vücudunda nasıl sıcaklık hissetmeye başladığını nakleder. Huzeyfe radıyallahu anh, gecenin karanlığında gözlerden kaybolmuştu. Fırtına ortalığı birbirine katıyordu. Çadırlar sökülüyor, sarsılıyor, gözler açılamıyor, ocakların külleri savruluyor, boş kaplar yuvarlanıyor, dolular ateş yakılıp içindeki ocak üstünde pişirilemiyordu. Huzeyfe radıyallahu anh çok iyi bir vakitte varmıştı. Kısa bir süre sonra Ebu Süfyan bir araya topladığı kalabalığın ortasında ayağa kalktı. Gece karanlığında insanlar birbirini tanıyacak durumda değildi. Konuşmaya başladı. "Ey Kureyş topluluğu! Şu anda söyleyeceklerim çok önemli. Herkes yanındakinin kim olduğuna baksın, kim olduğundan emin olsun," dedi. Bu ikazı duyunca Huzeyfe radıyallahu anh derhal yanında bulunan kişinin elini tutuyor, "Sen kimsin, kendini tanıt," diyordu. Yanındaki ise yaşanan anın heyecanı içinde, "Ben filanın oğlu filanım," diye kendini tanıtıyor. Huzeyfe radıyallahu anh, "Tamam," diyerek onu tanıdığını, dolayısıyla içinin rahat ettiğini belli ediyordu. Bu ikazdan sonra Ebu Süfyan konuşmasına başladı. "Ey Kureyş topluluğu! Daha fazla beklemeye uygun durumda ve mekanda değilsiniz. Atlar, develer ölüyor. Beni Kureyza verdiği sözde durmadı. Onlardan bize ulaşan haberler hiç de hoşa gidecek cinsten değil. Şiddetli esen rüzgarların nasıl zarar verdiğini görüyorsunuz. Tencerelerimiz, kazanlarımız ocakta durmuyor. Ateşler yanmıyor. Kurduğumuz çadırlar, barınaklar tutunamıyor. Bu durumda daha fazla kalamayız. Yola çıkmak için hazırlanın. Ben yola çıkıyorum." O derece çaresiz ve kararlıydı ki devesine ilerledi. Henüz bağlandığı yerden çözülmemiş deveye binerek sürmeye kalktı. Hayvan kalkmaya çalıştı, urganı izin vermedi. Bu derece Medine'den uzaklaşmak için hırslı oluşu müşriklerin çok garibine gitmişti. Devenin bağlı olduğu anlaşılınca durum daha da garipleşti. Çevresinde yer alanların ikazıyla da bindiği deveden inmeyi, biraz sakinleşmeyi tercih etti. O anda neler düşündüğünü, nasıl bir umut kaybı içinde olduğunu tam bilemiyoruz. Ancak ümitsizliğin onu bu garip ve aceleci tavra itecek derecede olduğunu biliyoruz. O andaki tavrını herhalde sonradan kendisi de yadırgamıştır. Huzeyfe radıyallahu anh, duyacağını duymuş, öğreneceğini öğrenmiş, geri dönüyordu. Ebu Süfyan devesine doğru yöneldiğinde onun önünden geçti. Eğer müşrikler arasında olay çıkartmayacağına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri olmasaydı, hançerini kalbine saplamaya, onu yere sermeye hazırdı. Kendine hakim oldu. Karanlığın derin kıvrımlarında kimseye hissettirmeden hendeğe doğru ilerledi, sonra karanlığın içinde kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek gördüklerini ve duyduklarını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti. Düşman çöküyordu. Mücahitler şimdi daha güçlüydüler. Hem güçlü hem de şevkli. Gatafanlılar Kureyş'in içinde cereyan edenleri duymuştu. Onlar da tükenmişti. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyorlardı. Kendileri de, binekleri de açlıkla, çaresizlikle karşı karşıya gelmişler, hendek önlerinde kilitlenmiş, emellerine yaklaşma fırsatı bile yakalayamamışlardı. Şimdi hızlı bir dönüş hazırlığı başlamıştı. Kısa sürede toparlanarak yola çıktılar. Belki de Kureyş'ten önce toparlanıp hareket ettiler. Elleri boş, hevesleri kaybolmuş, yurtlarına dönüyorlardı. 10 binlik ordu, Huyey'in dev dalgalarla kabarıp köpüren diye tasvir ettiği ordu, yalçın kayalarda parçalanmış dalgaların köpükleri gibi geri dönüyor, ikinci, üçüncü dalgalar onu takip edemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şükür duygularıyla dolu olarak Rabbine sesleniyordu. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, ordusuna izzet ve şeref bahşeden, kuluna yardım eden, onu muzaffer kılan, Ahzab ordusunu tek başına yenen, kendisinden sonraya hiçbir varlığın kalmadığı ebedi Rabbim. Hendek Savaşı'ndan sonra Mekkeli müşrikler bir daha İslam'ın karşısına düzenli ordu çıkaramıyor, gün gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 binlik bir cihat ordusuyla Mekke üzerine yürüdüğünde çaresizlik içinde teslim oluyorlardı. Sahih-i Buhari'de yer alan bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler Hendek önlerinden çekilip giderken şöyle buyurduğu yer alır. Şimdi biz onlara karşı savaşacağız. Onlar bizimle savaşmayacak. Biz onların üzerine yürüyeceğiz. Hendek gazvesi kazdıkça önümüze nice farklı ibretler seren, bizi derin düşüncelere sevk eden bir savaştır. Bu gazvede belki çok fazla sıcak çatışma yaşanmamıştır. Ancak çok farklı şeylerin yaşandığı, büyük tehlikelerin atlatıldığı, nice sıkıntıların çekildiği, fedakarlıkların sergilendiği bir imtihan sahası olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevinçliydi. Günlerdir emniyet ve huzur duygusu hissedemeyen mücahitler sevinçliydi. Müşriklerin cephelerden çekilişi takip edilmiş ve tehlike bütünüyle uzaklaşınca Medine'ye dönülmüştü. Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh, zırhının açık bıraktığı kolundan ağır bir ok yarası almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için mescidin içinde bir çadır kurdurdu. Bu hem tedavi için rahat çalışabilmesi hem de Allah Resulü'nün yakınında bulunması, onu kolay ziyaret edebilmesi içindi. O, Ensar'ın en önde gelenlerinden, ahlakı en güzel olanlarından, hicretten önce İslam'a gönül verenlerinden ve inandığı dava uğruna herkesin gıpta edebileceği sayısız fedakarlıklar sergileyenlerdendi. Medine'nin hicret yurdu olarak hazırlanmasında çok emeği geçmişti. Yarası kolundaydı. Saplanan ok atar damarını kopartmış, kanama durdurulamıyor, durdu zannedildiği bir anda yeniden açılıyor, kan fışkırıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'ı çadırına yerleştirdikten sonra silahlarını bırakmış, kılıcını çıkartmış, hanelerine girerek yıkanmıştı. Dışarı çıkmış, saçlarını kuruluyordu. Cibril aleyhisselam geldi. "Silahını bıraktın, vallahi biz bırakmadık," diyordu. Sevinç dalgaları, müşriklerin çekilmesiyle yaşanan rahatlama, hainleri unutturmuştu. Anlaşma bozan, hıyanetin en çirkin örneğini sergileyen, en zor anda müminleri arkadan vurmaya çalışan, müşrikleri desteklemek için erzak gönderen, silahsız kadın ve çocuklara saldırmayı göze alacak kadar alçalan Beni Kureyza Yahudileri unutulmuştu. Yeniden nidalar yükseldi, cihat ordusu bir araya geldi, Beni Kureyza üzerine yüründü. Yahudilerin Müslümanları yok etme hırsları ve hıyanet arzuları şimdi pişmanlık ve çaresizliğe dönmüştü. Hesabı acı vereceklerini, içine sığındıkları kalenin duvarlarının kendilerini koruyamayacağını, yardımlarına kimsenin gelmeyeceğini biliyorlardı. Çok dayanamadılar, teslim olmak zorunda kaldılar. Kureyzalılar hakkındaki hüküm Sa'd İbni Muaz'a bırakıldı. Hükmü Sa'd verdi. Yahudiler hıyanetin bedelini çok ağır ödedi. aziz sahabe, fedakar yiğit Sa'd, birkaç gün sonra damarın yeniden açılması, fışkıran kanların durdurulamaması sebebiyle hayata gözlerini yumdu, şehitler arasındaki yerini aldı. Zaferleri görmüş, hükmünü vermiş olarak